Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Şubat 2022 günlerden salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem kalabalık. Tabii Covid notları var, aktaracağım sizlere. Amerika'dan, Fransa'dan, Kanada'dan haberler var. Türkiye'de de aynı şekilde son notları aktaracağım. Sürü bağışıklığına hızla koşarken dünya notlarını aktaracağım. Ama tabii içinde yaşadığımız pandemi koşullarında ekonomik kriz, bir de NATO ve ABD'nin doğuya doğru genişleme politikalarındaki ısrar ve Rusya Federasyonu'nun artık yeter diyerek önerdiği güvenlik garantileri, Ukrayna üzerinden bir savaş çıkartılması ve enerji krizindeki Avrupa'da yeni çatışmaların olması riski. Pek çok konuyu konuşuyoruz bu başlık etrafında aslında. Diplomatik temaslar hız kazandı diyebiliriz. Rusya liderinin Çin başkentine olimpiyat oyunları vesilesiyle yaptığı ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya gitmesi, Almanya Başbakanı'nın Amerikan başkentine gitmesi takip etti. Bayağı hızlı bir diplomatik süreçler var ve mesajlar var. Aktaracağım sizlere aynı şekilde. Türkiye'de tabii bu işin NATO üyesi olarak bir ucunda yer alıyor. NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'daki tutumdan ötürü teşekkür telefonu olduğunu özetlerde bir belirteyim. Amerikan yönetimi ve NATO'nun yığınağı Ukrayna'ya tonlarca silah yığmış durumdalar. Devam ediyor. Rusya'nın caydırıcılık mesajlarının devam ettiğini de söyleyebiliriz. Aynı şekilde Çin tabii burada önemli bir denklem. Çinlilerin nasıl gördüğü belki biraz bu olup bitenleri, aynı zamanda Tayvan nedeniyle Amerika ile bir takım sorunlar yaşadığını biliyoruz. Başka konular da var elbette Çin yönetiminin. Ortak bildiri Pekin ziyaretinde Vladimir Putin'in, aktarmıştım ben size, konuşmuştuk dün de. Bugün bu iki konuyu birleştirerek bakacağız. Hakikaten çünkü dünya barışı açısından özellikle Türkiye'nin konumu da önemli. Bizi yakından ilgilendiren gelişmeler bunlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller program konuğum olacak bugün. Hem Putin'in Pekin ziyareti, Rusya-Çin ilişkileri, hem Amerika-NATO cephesindeki durum, Macron'un Moskova ziyareti, Scholz'un Washington ziyareti, hepsine bir bakmaya çalışacağız. Değerlendirmelerini alacağız kendisinin. Türk dış politikasından, Avrupa'dan başka başlıklar elbette var. Onları da vaktim el verdiğince aktarmaya çalışacağım. İran nükleer diplomasisi yeniden başlıyor diye çok özet bir noktayı bu bağlamda aktarmış olayım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan bizi izleyebilirsiniz. Kaçırırsanız programı Pop-Up'dan tekrar izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde Spotify'dan tekrar izleyebilirsiniz. Twitter hesabından linkini de paylaşıyorum. YouTube'dan da bizi izleyebilirsiniz ve like ederseniz de mutlu oluruz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, bu kalabalık gündemde önce kısaca hızla diyelim Covid notlarına bakalım. Çünkü hepimiz artık hani bu iş bitti mi diyoruz. Omikron varyantıyla birlikte tabii alt varyant BA2 diye anıyorlar. Omikron'un alt varyantı inceleme altında. Dünya Sağlık Örgütü temel sağlık hizmetlerini Covid-19'un aksatmayı sürdürdüğü açıklaması yapmış. 2 yıl geçti tabii aşılama ve biz tabii hala aynı şeylerin etrafında dönüyoruz. Maalesef dünya çapında 10.2 milyar doz aşı vurulmuş durumda. 4.2 milyar insan tam aşılanmış durumda. Tabii bunun sebebi Afrika'da çok az bu oran, patent hakları vesaire derken dünya nüfusunun toplamda %54'ü aşılanmış durumda. Amerika'da omikron vakalarının sayısında düşüş olduğu belirtiliyor. Ocak ayında günlük 800 bin civarında vaka sayısı 313 binlere düşmüş. Hakikaten düşük. Avrupa'da artık bu oranlara varmış durumda. Kimi yerlerde kısıtlamalar kaldırılıyor, aktarıyorum sizlere. Kanada'da nüfusun %80'i tam aşılı. Aslında Kanada bu bağlamda en aşılı ülkelerden diyebiliriz. Aşı zorunluluğu neredeyse var. Hiç hareket edemiyorsunuz hayatta aşısız. Ve dolayısıyla da aslında çok acayip bir de isyan hali yaşanması söz konusu. Nedir bu? Kamyoncular, ben aktarmıştım size, başkent Ottawa'da OHAL ilanına varan bir hale geldi ki kamyoncuların %90'ının aşılı olduğu söyleniyor. Yani %10. Fakat nüfusun büyük bir bölümü bütün bu protestoları desteklediği için OHAL halleri. Yani bir nevi bir pandemi isyanı var burada. Sadece aşı karşıtı bir takım aşırı sağcılar bu işleri yapıyorlar diyerek geçiştirilebilecek bir şey olduğuna çok emin değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse. En son kornalarla acayip bir gürültü kirliliği protestolarda yaratıldı ve mahkeme kararıyla kornaları kamyoncuların susturdular. Ama biraz karşılaştırmalı Kanadalıların tepkilerini takip ederseniz eğer, öyle 3-5 aşı karşıtının eyleminin biraz ötesine geçmiş gibi bir görünüm olduğunu belirtelim. Bu pandemi 2 yıldır devam ediyor. İnsanların artık burasına geldi. Başka sosyal, toplumsal, ekonomik sorunlar birikti demek gerekiyor. Bunların içinden tabii o kalabalık içerisinde aşırı sağcılar, aşı karşıtları da var ve sadece Başbakan Trudeau'nun konutundan almak durumunda kalmışlardı kendisini. Hafta sonunda Gamalı Haç ve Konfederasyon bayraklarını böyle cımbızla çekip sunması bir başka belki yönetimsel soruna işaret ediyor diyebiliriz. Evet, Fransa'da 417 can kaybı biraz düşmüş, 46 binlere vaka sayısı iyi bir şey. Almanya'da, Bavyera'da önlemleri gevşetiyorlar. Hükümet zorunlu aşıyı tartışıyor ama bir türlü tam yapamıyor. Protesto gösterileri eksik olmuyor. Bir de Ege kıyılarında Türkiye'yi ilgilendiren Yunanistan, Yunan adaları arasında Yunanistan Ege kıyılarıyla feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başlamış. Yani hayat ne biçim durmuştu, tahayyül edelim, böyle bir durum var. Suudi Arabistan'da da umre ziyaretlerine PCR ve antijen testi şartı getiriyorlarmış umreye gidecek olanlar için. Türkiye'de 96.514. Dün Sağlık Bakanlığı açıkladı vaka sayısı. 100.000 civarında bir vaka sayımız var. 236 maalesef can kaybı var. Turkovak aşısını devreye soktu Sağlık Bakanlığı ve gitmediği il kalmadı diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de omikronun okullara yansımasının çok düşük olduğunu söylüyor. Böyle bir durum. Tabii 2 yıldır sağlık çalışanları hepimiz için mücadele veriyorlar. Onların durumu vahim. Bugün yine özlük haklarının iyileştirmesi için sağlık çalışanları iş bıraktılar. Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla ülke genelinde katılım sergilenen bir grev hali var. En az %150'lik bir iyileşme talep ettiğini sağlık çalışanlarının görüyoruz. Hakikaten hepimiz bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu benzin fiyatları, artık araçlarımıza benzin koyamaz olduk. Elektrik faturaları, ev kirası gibi elektrik faturası gelmeye başladı. Bir de bunu 2 yıldır canı pahasına insan sağlığı için mücadele eden doktorlar açısından da ve sağlık çalışanları, tabii sadece hekimler değil, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları açısından düşünelim. Böyle bir çerçeve var. Evet, Covid dünyasında Meta çok tartışılıyor biliyorsunuz. Facebook ve Instagram'ın kapatılması, artık Meta'nın platformları hakim mi olacak gibi tartışmalar var. Hindistan'da ilk Metaverse düğünü yapılmış efendim. Binlerce misafir, 3000'den fazla misafir katılmış. Tamil Nadu eyaletinden Binod Metaverse evliliği diye geçti. Hayatlarımız sanal hayat haline böyle böyle geliyor. Uzay filmlerini aratmayacak günler mi bekliyor dünyayı diye insan kaygılanmıyor. Değil doğrusu, ben biraz muhafazakarlaştım herhalde zaman içerisinde. Beni çok heyecanlandırmıyor doğrusu, bilemiyorum. İlerleyen tarihlerde bakacağız bu işe. Bir de Rusya hidrojenle çalışan uçak motoru üzerinde çalışmalar başlatıyormuş. Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü, yeşil enerji tartışmaları yapılırken bu da dikkat çekici bir not olsun. Ekonomide Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları var. Enflasyon yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak demiş. Kalacak, kalmayacak, kalacak, kalmayacak. Artık benim de beynim döndü. Hangi açıklamaları, yani biraz böyle sanki tutarsızlık var gibi bir hisse kapılıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Tabii enerji enflasyondaki ana neden, artışın ana nedeni diyorlar. Ama ona göre de pek politikalar sanki izlemiyor gibiler. Almanya'da da enflasyon baskısı artıyormuş ve üretici enflasyonu daha da artacak diye haberler olduğunu belirtelim. Türkiye'de halimizi hepimiz biliyoruz, maalesef parlak değil. Evet ve gelelim bütün bu pandemi çıkışı, pandemi sonrası kaotik dünyada ABD ve NATO'nun Rusya Federasyonu ile bilek güreşine. Joe Biden yönetimi iş başına geldiğinde Biden işe Putin'e, Rusya liderine katil diyerek başlamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna üzerinden 2014'ten bu yana Minsk anlaşmalarıyla dondurulmuş olan kriz yeniden alevlendi. Minsk anlaşmaları uygulanmamıştı tabii ki. Haftalardır konuşuyoruz. Aralık ortasında Rusya Federasyonu güvenlik garantileri anlaşmaları önermişti ABD ve NATO'ya. NATO'dan gelen yanıtların pek ciddiye alınmadığı anlaşılıyor ama ABD'den pazarlık için bir takım silahsızlanma bağlamında, silahsızlanma anlaşması, mimarisi, tatbikatlar bağlamında tartışılacak konular olduğu ben de özetle aktarmaya çalışmıştım. Size anlaşılıyor ama tabii ABD yönetimi müthiş bir enformasyon savaşı açtı. Ukrayna'yı Rusya işgal edecek şeklinde yığınak üzerinden ve biraz böyle enformasyon savaşı işi gölgeledi. Bu arada da Ukrayna'ya tonlarca mühimmat ve silah ve özel asker Britanya, Amerika, Polonya, Baltıklardan gönderildi. Gerçekten sıkıntılı bir resim var. Hepimiz açısından sıkıntılı bir resim var. Şimdi bir yandan da bir müzakere çabaları var. Dün itibariyle bütün bu resme bu diplomasi öne çıkan, diplomasinin öne çıktığı bir görünüm aldı desek yeridir. Öncesinde birazdan aktaracağım başkentlerde Washington, Moskova ve Pekin'i kısmen dün de konuşmuştuk zaten ama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO-Rusya Konseyi toplantısının davetini bir kez daha yineledi dünkü basın toplantısında. NATO müttefikleriyle konseyde görüşme davetini yineliyorum. Risklerin azaltılması, şeffaflığı, silah kontrolü, silahsızlanmayı, silah yayılmasını önlemeyi güvenliğimizi etkileyen tüm konuları diye bir vurgu yapmış. Diğer yandan NATO'nun askeri komite başkanı Oramiral Rob Bauer'in de bu bağlamda açıklamaları olmuş efendim. O da bir yandan Ukrayna'ya desteklerinin sürdüğünü vurgulamış ve Amerika NATO'nun Polonya'daki ve Baltıklardaki askeri varlığını arttıracağını, arttırmaya devam edeceğini söylemiş. Rusya'nın Belarus'la beraber birlik devleti tatbikatları var. Eğer ki bitince askerler çekilmezse diye cümleler kuruluyor. Rusya bitmeyecek, asker çekilmeyecek diye bir açıklama yapmamıştı benim bildiğim kadarıyla. Pentagon'dan ise sözcü John Kirby'den NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tedbirler söz konusu değil açıklaması geldi. Özellikle hipersonik silah sistemlerinin, füze sistemlerinin konuşlanmasının beklenmediğini söyledi kendisi. Tatbikatlara dikkat çekti ama tabii diplomasinin öne çıktığı bir gündü. Dün akşam saatlerinde tabii eksenin saatine de yetişmedi. Biraz ucundan aktarmıştım size. Joe Biden, Amerikan Başkanı, Washington'da Almanya Şansölyesi Merkel'in yerine geçen Olaf Scholz'u ağırladı. Görüşme sonrası verimli bir toplantı yaptık dedi Joe Biden. Diplomasi yoludur dedi. Gerilimin Normandiya formatı bağlamında azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesi çabalarına Almanya'nın liderlik ettiğini söyledi. Dikkat çekici bu Normandiya atfı. Yine tabii Rusya Ukrayna'yı işgal ederse 3 nokta NATO karşılık vermeye hazır demesi, devasa bir hata olur demesi, şahsen çok net söyledim Putin'e demesi dikkat çekici. Kuzey Akım 2 olmayacak eğer öyle olursa, projenin sonunu getireceğiz size söz veriyorum diye çıkışması. Ve işbirliğini görüştük. Güçlü yaptırım paketi vurgusu yapması dikkat çekti. Olaf Scholz ise birlikte yaptırımları hazırlamakta çalıştıklarını, yine bir askeri saldırı olursa Ukrayna'ya hızlıca tepki vermemize yardım edecek bir yanıt hazırladık diyerek formüle etti. Birlikte hareket edeceğiz. Farklılaşma olmayacak dedi ama Normandiya formatının uygun şekilde kullanılmadığını, şimdi kullanılma şansı olduğunu söyledi. Buradan bir buradan yürüme hamleleri olduğunu anlıyoruz. Zaten giderken Ukrayna'ya silah, herkes silah yığıyor ama Almanya vermiyor. İşte miğfer falan, bu konuda Almanya'nın genel politikası çatışma bölgelerine ihraç etmiyoruz. Ekonomik olarak destekçisiyiz ama demişti. Merkel de Zelenski'nin silah talebini reddetmişti, onu biliyoruz. Almanya Litvanya'ya 350 ek asker gönderecek bu arada NATO birliklerine destek için, ki zaten 2016'dan beri acil bir durumda. Bu bazı yerlerde Almanlar konuştu, bazı yerlerde Amerikalılar, Polonya, Estonya'da NATO misyonları bağlamında bunlar tabii. Onu da hatırlayalım. Washington'da bir başka toplantı enerji başlığı altında. Joseph Borrell, AB'nin dış politika şefi, Antony Blinken'la, Amerikan Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Enerji konusunun, bu Ukrayna krizinin merkezinde olduğunu söyledi Joseph Borrell. Ve çünkü Rusya, Avrupa'ya sağladığı önemli enerji tedarikini jeopolitik kazanımlar için bir etki aracı olarak kullanmak konusunda tereddüt etmiyor dedi. Enteresan bir başlık. Yani hem herhalde Rusya'yı tehdit edecek silah sistemlerini Avrupa Birliği üyesi ülkelere konuşlandırmayı, hem de Rusya'dan doğal gazı alabilmeyi umuyorlar. Bilemiyorum. Meksika'ya mesela Rus füzeleri yerleştirilse, Amerika'da doğal gaz tedarikçisi olursa Meksika yönetimine doğal gaz konusunda nasıl bir tutum alır? Hakikaten bilemiyorum. Enteresan beklentileri ne aslında yansıtıyor bu Avrupalıların çıkışları? 6 ila 10 kat arttı. Enerji tedarikinde üzerine düşen anlaşmalarla kendisini bağlayan sorumlulukları yerine getirdiğini, ama Avrupa'nın kendi yönetimlerinin piyasa koşullarında yanlış işler yaptığını söylemişti Vladimir Putin. Bu da Rusya'nın değerlendirmesiydi. Velhasıl Joseph Borrell, tabii enerji derdi var. Yani Rusya ile savaşa tutuşulsa bir enerji başlarına bu pandemi koşullarında çok büyük bir dert olup gerçekten çıkabilir. Bunun en azından farkında oldukları anlaşılıyor ve bunun için ABD ile bir takım yol yordam ortaya koymaya çalıştıkları anlaşılıyor. Bir yandan da Joseph Borrell birlik içerisinde durup enerji meselesine çözüm aradıklarını söyledi. Amerika'nın Avrupa'nın LNG ihracatı Ocak ayında 11.8 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaşmış. Bunun yani LNG ithalatının %45'ini de Amerika'dan almışlar. Oldukça da pahalı. Rusya ile kıyaslanırsa Avrupalıların cebini yakacak faturalar çıkabilir. Enerji Komisyonu ABD ve AB arasında, işte burada tabii ortak bildiride bu çeşitlendirme meselesi, Katar'dan, efendim Azerbaycan'dan, bütün bunlar ele alınmış. Blinken'ın bir açıklaması var. Joseph Borrell'la yapılmış olduğunu görmüyorum ama ayrıca yapılmış bir açıklama. Ukrayna'nın Donbas konusunda özel statüyle yola devam etmeye hazır olduğunu söyledi. O zaman şahane, bütün sorun çözülür. Zaten Minsk Anlaşması bunu öngörüyor ama yani buna kimse zorlamadığı için tabii Kiev'i altına imza atmışlardı, BM onaylı. Antony Blinken Minsk Anlaşmaları özel statüden bahsediyor. Uygun bir sıralama ile Ukraynalıların ilerlemeye hazır olacağına inanıyorum demiş. Dikkat çekici hakikaten. Ama tabii arada durup Rusya'nın buna uymadığını söylemiş. Minsk anlaşmalarında benim bildiğim Rusya'yı bağlayan bir husus yok. Muhatap Donetsk ve Lugansk'taki özel cumhuriyetler. Rusya onları da tanımıyor resmi olarak. Onu da belirtmek lazım. Dün aktarmıştım. Boris Johnson NATO ile ilgili bazı güvenceler vermek istiyoruz demişti. Tabii içeriğini kendileri kendi perspektiflerinden dolduruyorlar ama Dışişleri Bakanı Liz Truss COVID-19 pozitif çıktı diye Moskova'ya gidememişti. Şimdi gidecekmiş, 10 Şubat için planlandığını söylüyorlar ama klasik Britanya mantığıyla Liz Truss hemen Amerikan istihbaratının elinde işgal hazırlığı ile ilgili şok edici kanıtlar var gibi bir takım söylemlerle Moskova'ya giderse ne elde eder onu da çok bilemiyorum. Şimdi tabii bu iş öyle bir şey ki aktarmıştım size dün Rusya'nın Ukrayna'yı işgali an meselesi diye bir 3,5 ay geçti. An meselesi olmayınca geçen hafta Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın basın briefingi sırasında küçük çaplı bir kriz çıktı. AP'nin, Associated Press Ajansı'nın diplomasi muhabiri Matt Lee kanıt gösterin dedi. Ned Price kanıt gösteremeyince karşı tarafın propagandisti olmakla suçladı Associated Press muhabirini. Gerçekten çok çarpıcıydı. Şimdi bu konuda tabii Beyaz Saray'ın ardından Beyaz Saray geri adım atmıştı artık eli kulağında demeyeceğiz demişti. Ama pazar günü Jake Sullivan çıktı ABC televizyonuna yine aynı şeyi söyledi. Yani enteresan da bir söylem birliği de yok, çok tuhaf. Associated Press Ajansı'nın yazarı Chris Majerian bir makale kalemi almış. Aslında özünü belki söylemek gerekirse bu an meselesi, yanıltma operasyonu Rusya yapacak. Oradan çıkmıştı bu en son kriz. Ned Price'ın kanıt sunmama krizi. Amerikan yönetiminin gittikçe ikna edici olamadığı, ortaya kanıt koymadan, kendilerine kanıt göstermeden böyle tepkiler verdiği, bundan şikayet ediyor. Tabii Irak'ın kitle imha silahları yalanı. Taliban'ın jet hızıyla Kabil'i ele geçirmesi sırasında da Biden yönetimi yok canım hiç eli kulağında değil gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Amerikalılar nihayet soruyorlar. Yani sizin söyledikleriniz sürekli yanlış çıkıyor. Hani o zaman kanıt gösterin diyorlar. Böyle bir acayip bir resim var. Velhasıl böyle bir Associated Press makalesi gerçekten dikkat çekici. Matt Lee'nin çıkışından sonra başka örnekler de varmış tabii ki. Ve gazeteciler ne yapacaklar? Tabii ki kanı soracaklar. İşleri ne diye de vurguluyor Amerika'daki bir takım uzmanlar. Bunu da belirtmek gerekiyor. Deutsche Welle Rusya tarafından akreditasyonu iptal edilmişti. Çünkü Almanya düzenleyici kurumu Russia Today'in Almanya yayınlarını sansürlemişti. Kremlin'den açıklama gelmiş. Şimdi Olaf Scholz Washington'dan sonra Moskova'ya o da gidecek. O sırada Deutsche Welle tabii ki takip edebilecek ziyaretini diye bir açıklama yapmış. Evet, böyle bir basın ayağında bir resim var. Şimdi Macron, Fransa Cumhurbaşkanı da dün Moskova'yı ziyaret etti. Akşam saatlerinde 18.30 gibi görüşmeye girdiler. 5 saatlik bir görüşme oldu. Uçaktan yarım saat falan inmemiş Moskova'da havaalanında. Enteresan bir resim oluşmuş. Karşılamaya kimsenin gitmediği yolunda haberler var. Uzun bir masada tabii Covid tedbirleri var. El sıkışma falan yok. Doğal olarak Fransa'da da vakalar hiç fena değil açıkçası. Ama tabii görüşmede Putin çok net bir tavır sergilemiş gibi gözüküyor. Çok görüşmeye girerken açıklama yaptılar. Burada Fransa'nın özellikle Avrupa güvenliği için endişelenen bir ülke olarak çabalarına teşekkür etmiş Rusya lideri. Örnekler de göstermiş. Fransa aynı zamanda daha önce de Gürcistan'la ilgili saldırı olduğunda bu işe el atmıştı. Burgusu yapmış Gürcistan 2008'de. Bush yönetiminin teşvikiyle bizzat W. Bush'un Tiflis'te ünlü bir mitingi vardır. Ondan sonra dondurulmuş bölge Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra Tiflis egemenliğini kabul etmeyen bölgeye bir harekat düzenlemişti. Sonrası biliyorsunuz Saakashvili'nin bir kravat yemesi vardır meşhur. İşte o krizde de sonra Ukrayna'da Normandiya formatında da Fransa'nın rol oynadığını anımsatmış Vladimir Putin. Macron da bu görüşme umarım işte gerilimin yatışmasını sağlar. Tüm sorunları detaylı ele alacağız. Avrupa'daki kritik durum vurgusu yapmış. Gerekli istikrar, güvenliği sağlamanın tek yolu bu diyerek de vurgulamış kendisi. Şimdi 5 saatlik görüşmenin sonunda bir basın toplantısı yapıldı. Putin'in verdiği mesajları özetlemek gerekirse NATO açıkça Rusya'yı düşman olarak değerlendiriyor, ders vermeye kalkıyor. Silah pompalamayı sürdürüyor Ukrayna'ya, beğenin ya da beğenmeyin Minsk anlaşmalarına uymak durumunda zorundasınız demiş. Bunu yaparken de meşhur bir 90'ların kült punkçı Krasnaya Plesen grubunun küfürlü şarkısını böyle o dönemin koşullarında yumuşatılmış bir alıntı da yapmış. Seve seve sabırlı ol güzelim, Minsk protokolleri yani istesen de istemesen de BM onaylı anlaşma vurgusu var burada. Steinmeier formülünü Almanya Cumhurbaşkanı anmış. Tabii Minsk anlaşmaları Kiev tarafından uygulanmıyor. Hatırlamak gerekiyor. Bütün buradaki gürültü de oradan kopuyor. Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın başat kaygılarını görmezden geldiğini söylemiş. 30 yıldır biz bunları dile getiriyoruz demiş. İkna etmeye çalışıyoruz demiş. Kırım'la ilgili çok net konuşmuş. Askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin verilmeyecek demiş. Eğer Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak demiş. Evet, bir de tabii Poroshenko ile ilgili sözleri dikkat çekici. Ukrayna'da yargılanıyor biliyorsunuz. Donbas bölgesinden kömür alımıydı yanılmıyorsam. İnsani nedenlerle kendisine sığınma verebiliriz. Şaka yapmıyorum. Zaten Rusya'da birkaç küçük gayrimenkulü ve fabrikası var Poroshenko'nun. da demiş hakikaten. Böyle acayip bir durum. Macron ise irtibatımız var, ortaklarımızla görüşeceğiz. Yeni mekanizmalara ihtiyacımız var demiş. Zaten Rusya güvenlik garantileri anlaşmasını bunun için sunmuştu. Mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz demiş. Bu da önemli, belirtmek lazım. Ayrıca AB'nin özel olarak bir takım tedbirler üzerinde Rusya ile anlaşması gerektiğini söylemesi de AB dönem başkanı olarak dikkat çekici bir nokta. Bugün Zelenski ile görüşüyor Fransa Cumhurbaşkanı. Gerilimin daha da tırmandırılmayacağı izlenimi edindiğini söylemiş. Bugün yapmış bu açıklamayı. Onu da belirtelim. Evet, bu arada tabii hemen Batı medyası boş durmuyor. Putin'in Macron'a bir takım sözler verdiği gibi iddialar efendim Ukrayna konusunda ortaya atılmış. Bu da acayip, Ukrayna anlaşması imzalandı falan diye, ama Kremlin derhal bunları yalanladı. Zaten özü itibariyle nasıl anlaşma imzalasın Fransa'yla diye Dmitri Peskov açıklama yapmış. Fransa kendi liderlik etmediği NATO'nun bir üyesi, yani anlaşmayı nasıl Fransa'yla yapalım demiş. Ayrıca 30 bin askeri Belarus'tan çekip çekmeme meselesi yok ki, zaten yerlerine dönecekler, doğal olarak ülkelerine dönecekler diye de bir açıklama yapmış kendisi. Gerilimin düşürülmesine ihtiyaç var. Tabii Ukrayna'ya sürekli silah yığdığınızda buna hizmet etmiyor bu iş demiş. Ayrıca bugün yine son olarak Vladimir Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmeye de hazır olduğunu söylemiş her zaman, ama ne amaçla görüşeceğini anlamamız lazım demiş. Türkiye ile ilgili bir Türkiye ziyareti bekleniyordu ama bu konuda bir tarih belirsizliğinin devam ettiğini söylemekle yetinmiş. Ukrayna bu arada Savunma Bakanı Reznikov'un açıklamaları var. Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarıyla tatbikat düzenleyeceklerini duyurmuş 10 ila 20 Şubat tarihlerinde. Dikkat çekici bu. Aynı zamanda Amerika'dan aldıkları Javelin'lerinde füzelerin, tank savar füzelerinin kullanılacağı bir tatbikat yapacaklarını söylemiş. Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arıyor telefonla ve Twitter hesabından da açıklamış. Rusya'nın Ukrayna içinde ve etrafında askeri varlığını arttırmasını Erdoğan'la ele almışlar ve krizde çözüm için desteği ve kişisel çabalarından ötürü de teşekkür etmiş Stoltenberg Erdoğan'a. Almanya'da öyle, aynı şekilde dışişleri sözcüsü açıkladı. Bu konuda tabii Türkiye'nin ne gibi bir rol oynayacağını bilemiyoruz ama bir arabuluculuk teklifi vardı. Yalnız tabii kodlama Ukrayna-Rusya arasında şeklinde yapıldı Türkiye tarafından. Bu resmin Moskova'dan böyle görünmediği, benim size aktardığım özetlerden de çok net olarak zaten anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise çok oynayacağı rol çok önemli demiş Erdoğan'ın. Putin ile Zelenski'yi bir araya getirme teklifi çok kritik demiş. Olumlu bakıyorlar, olacak ziyaret önümüzdeki günlerde diye bir açıklama yapmış. Evet, yığınak sürüyor. 24 saatte iki Amerikan kargo uçağı Polonya'ya intikal etmiş durumda. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bir açıklama yapmış efendim. Batı'dan 1,5 milyar dolar para ve 1000 tonu aşkın silah yardımı aldıklarını söylemiş. O da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u ağırladı. Baerbock, Almanya yüksek ekonomik bedel ödemeye hazır. Burada Ukrayna'nın güvenliği söz konusu diye bir ifadesi var. Alman basına yansıdı mı? Doğrusu bilmiyorum. Alman vatandaşları yüksek ekonomik bedel ödemeye hazırlar mı? Onu da onlara sormak gerekiyor herhalde. Evet, Fransa Savunma Bakanı silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemediklerini dile getirmiş. O zaman silah sevk etmemek gerekiyor demek ki. Çekya, Slovakya, Avusturya Dışişleri Bakanları Donbas'ı ziyaret ediyorlar bu arada. Donetsk'teki Halk Cumhuriyeti Polonyalı paralı askerlerin geldiğini tespit ettiklerini söylemiş. Aynı zamanda sağ sektör militanları, bu aşırı sağcı neonazi gruplar onların sayıları, motorize piyade tugayları, mekanize birlikler hepsini sıralıyorlar tabii sahadan istihbarat aldıkları için. Donbas'tan da böyle başlıklar var. Rus savaş gemileri Cebeli Tarık'tan geçip Akdeniz'e girmişler. Mareşal Üstinov füze kruvazörü, Amiral Kasatonov fırkateyni, Vitse Amiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisinden oluşan grup Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirecekler. Belarus'la da zaten malum ortak devriye ve tatbikatlar var. Amerika'nın eski istihbarat yetkilisi ve aynı zamanda silah müfettişi Irak'ta ABD'nin ve Britanya'nın uydurduğu silahların, kimyasal silahların olmadığını bize çok önceden kendisi söylemişti. Russia Today'e bir yorum kaleme almış, çok dikkat çekici. Rusya ile savaş intihar olur diyor. Biraz Amerikan ordusunun durumundan yola çıkarak kendisi dile getirmiş. Sovyetler Birliği'ne karşı savaş eğitimi alan birisi olarak söylüyorum demiş. Şimdiye kadar Amerikan ordusunun karşılaştığı hiçbir şeye benzemeyeceğini söyleyebilirim demiş. Yani öyle Irak'tı, Afganistan'dı filan yapmayın yani demeye getirmiş efendim. 20 yılı aşkındır Amerika kendisine eşit bir rakibiyle karşılaşacak bir durumu yok. Zaten o buralardaki savaşlarda çok farklıydı durum. Dolayısıyla bu böyle işlere detaylı bir analiz girmemek gerektiğini söylemiş. Basın cephesinde savaş sürüyor diyebiliriz. Basın eğlence sektörü diyelim. Netflix Ukraynalı neonazi açıkça neonazi ve LGBTİ bireylere düzenlediği saldırılarla tanınan bir isim efendim. Bu Serhii Filimonov çok biliniyormuş, ben ilk defa duymuştum. Bunun filmini gösterim haklarını satın almış. Dikkat çekici olan Almanya'da ZDF Arte kanalı tarafından filmin desteklenmiş olması, 150 bin euro ile de finanse edilmiş. Yani enteresan, gerçi diyeceksiniz ki Suriye'de de ılımlılar bunlar diyerek cihatçı gruplara ne acayip destekler verilmişti. Dolayısıyla aslında şaşırmıyoruz. Bu Filimonov Svoboda, aşırı milliyetçi, bayağı bildiğiniz neonazite açıkça, yani ben söylemiyorum, kendileri söylüyor. Bandera'yı filan anarlar. Hatta parlamento başkanı oldu 2014'ten sonra da bir ara. Paramiliter gençlik örgütü, neonazi grubu C14 vardır. Onun aktif militanıymış kendisi. Böyle de enteresan bir başlık aktarmış olayım. Evet. Ama süremi çok fazla aştım bugün. Şimdi birkaç başlık daha ben aktarırken Mehmet Ali Güller'i arayabilirsek arkadaşlar, son notları söyleyeyim. Pakistan'dan 23 yıl sonra ilk kez bir başbakan Rusya'yı ziyaret edecek. İmran Han Pekin Olimpiyatlarına gitti. Çin liderliğiyle temasları var. Hakikaten çok ilginç. Çin'in ulusal kanalıyla röportaj yapmış. Verdiği mesajlar çok dikkat çekici. Bunları yarın tekrardan size aktarmaya çalışacağım. Bir tek Çin'in de ABD'nin Tayvan'a 100 milyon dolarlık silah satışına dair kınama açıklamasını aktarayım. Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, buna yanıt vereceklerini münasip bir biçimde kendi güvenliklerini ilgilendiren konuda dile getirmiş. Evet, programın ikinci yarısına geçelim artık. Mehmet Ali Güller telefon hattımızın ucunda. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, meslektaşım. Hoş geldin Mehmet Ali yayına.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Gündem çok yüklüydü. Özellikle tabii içinde bulunduğumuz resim çok parlak değil. Hakikaten 2022'ye böyle basbaya küresel güvenlik, küresel barışın tehdit altında olması eşliğinde girmiş gözüküyoruz. Oyun değil yani. Sanki biraz böyle hafife alıyor gibi insanlar. Ben arada yorumculara bakıyorum. Çok kakarak ikili gidiyorlar ama çok ciddi iş. Şimdi Rusya Federasyonu güvenlik garantileri anlaşmasını sunduktan sonra seninle yayın da yapmıştık ama işin boyutları giderek değişiyor gibi gözüküyor. Bir yandan Ukrayna'ya silah sevkiyatı var, bir yandan Amerika'nın verdiği yazılı yanıtlar hadi bir şeyler görüşülebilir gibi, NATO'nun öyle değil ama Rusya açısından. Bir de üstelik üstüne beklediğimiz Putin'in Pekin ziyareti gerçekleşti, oradan bir de ortak bildiri çıktı. Önce istersen buradan başlayalım. Bütün bu süreç, geldiğimiz yer bize neyi anlatıyor bu rekabet durumu bağlamında? Nasıl değerlendiriyorsun?
Evet. Evet. Şunu belirtelim, yani bir Ukrayna krizi diye tabir ediyoruz ama bu Türkiye'de de zaman zaman yanlış dile getirildiği gibi Ukrayna ile Rusya arasında bir kriz değil. Bu aslında doğrudan Amerika ile Rusya arasında bir kriz. Peki niye böyle bir kriz var, niye böyle bir sorun yaşanıyor? Bu da hep böyle sanki işte yarın Rusya Ukrayna'yı işgal edecek öyle bir tehdit var diye sunuluyor ama aslında sorun o değil. Zaten öyle bir şey de yok, senaryo da yok. Sorun ne? Peki sorun şu, NATO'nun genişlemesi bir sorun. Zaten Rusya'nın güvenlik garantisi talep etmesinin ana gerekçesi de bu. NATO doğuya doğru sözünde durmayarak fazla genişledi ve artık sınırlarımıza kadar geldi. Sınırlarımızın yakınlarına saldırı silahları konuşlandırmaya başladı deyip bu nedenle bir garanti taleplerinde bulunmuş oldu. Peki temel olarak bu niye oluyor, bunlar niye yaşanıyor? Bu da aslında Amerika'nın iki hedefli stratejisiyle ilgili. Stratejisinin bir parçası Rusya'yı batısından ve güneyinden kuşatmak üzere bir hat inşa etmek. Yani Baltık bölgesinden başlayıp Doğu Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ve hatta uzanabilirse Orta Asya'ya kadar uzatabileceği çok geniş bir yay inşa etmeye çalışıyor. Hedeflerinden biri bu. Fakat ikincisi de şu, Amerika'nın hedefi olarak Avrupa'yı denetiminde tutmaya devam edebilmek. Yani bu aslında Ukrayna krizi bir yönüyle de bir Amerika-Almanya mücadelesi şeklinde yürüyor. Amerika'nın bir süredir stratejik özellik arayan Berlin-Paris eksenini yeniden kendi stratejisine eklemleyebilmesinin bir aracı olarak kışkırtılan bir savaş senaryosu bu. Dikkat edersen 2 aydır yarın saldırı olacak, yarın saldırı olacak, yarın saldırı olacak, an itibariyle saldırı olabilir gibi müthiş bir savaş kışkırtıcılığı trafiği böyle hızlandırılmış durumda. Pentagon'dan Biden'a, sözcülerinden dışişleri yetkililerine, onlardan Amerikan ajanslarına, onlardan Türkiye'de dahil Avrupa'daki ve dünyadaki Amerikancı yayın organlarına kadar sirayet eden bir böyle savaş ha çıktı ha çıkacak iklimi var. Fakat öyle bir durum yok. Rusya bunu defalarca dile getirdi. Hani savaşın çıkması bizim savaş bizim nedenimizle çıkacaksa öyle bir neden yok zaten. Savaş çıkmayacak, rahat olun diyor. Hatta bu iş öyle bir noktaya vardı ki Ukrayna bile bunun nasıl bir sıkıntıya yol açacağını görmeye başladı ve bu kadar fazla savaş kışkırtıcılığı yapılmasına itiraz eden, bunun kendi ekonomilerine zarar verdiğini dile getiren açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Evet. Şimdi işin Almanya boyutu önemli. Burada Amerika esas itibariyle Almanya'yı kendi stratejisine eklemlemeye çalışıyor. Bir büyük stratejisi var çünkü. Nedir o büyük stratejisi? O da Çin ve Rusya'nın büyük bir ittifak kurduğu düzlemde bu iki kuvvete karşı Amerika'nın yanına öncelikle Avrupa'yı ama ardından yetmeyeceği için Hindistan'ı eklemleme diye bir büyük stratejisi var. Bu büyük stratejinin altında yürüyen bir alt strateji olarak Ukrayna krizini yaşıyoruz. Şimdi Almanya'yı, Kuzey Akım 2'yi çok engellemeye çalıştı Amerika. Bunu engelleyemedi. Özellikle Schröder döneminden başlayan ama kesintisiz 16 yıl boyunca Merkel dönemiyle de sürdürülen bir genel Alman politikası var. Çin'le ve Rusya'yla iyi ilişkiler zemininde yükselen bir durum. Bu tabii aynı zamanda Fransa gibi NATO ilişkilerini Avrupa içerisinde en böyle muhalif olan bir kanadı da etkilemiş durumda. Ve her iki başkentte son dönemde bir stratejik özellik. Kimden stratejik özellik? Amerika'dan stratejik özellik kazanma eğilimi var. Çin ve Rusya'yla ilişkilerimizi biz belirleyelim. Amerika'nın belirlediği bir Çin ve Rusya ilişkilerini sürdüremeyiz diyorlar özetle.
Ama bu krizde çok birlik görüntüsü de sergilemeyecek. Onu nasıl okumak lazım Mehmet Ali? Yani şimdi Scholz gitti. Macron daha önce Biden'la görüşmüştü ve bir yandan işte yaptırım hazırladık. Saldırırsa 3 nokta falan şeklinde. En son Scholz'un...
Ben o açıklamaları şöyle okuyorum. Yani saldırırsa şöyle şöyle olur diye konulan denklemlerin sağ tarafında ki şöyle şöyle olurların hiçbir anlamı yok. Çünkü saldırı olmayacak. Dolayısıyla
evet ama yani şimdi şöyle bir risk de var. Donbas sınırında hakikaten özellikle de bu Banderas damar 2014'ten sonra çok güçlendi. Yani ben o sınırın bir Donbas tarafını, Donetsk tarafını bildiğim için de söylüyorum. karambolde bir şey gelişmesi de büyük bir risk. Almanya silah vermeyerek temkinli duruyor var. Ama hani hakikaten bunu nasıl yöneteceklerini düşünüyorlar. Onu orasını çıkartmak
denklem,
zor.
Denklem Rusya'nın Ukrayna'ya işgali olursa şeklinde ama öncesinde Ukrayna'nın Kırım'a yönelik ya da Donbas'a yönelik bir saldırısı başka bir durumdur zaten.
Tabii,
Almanya'nın sunduğu denklemde yok. Almanya burada Rusya'nın stratejisine freni ben saldırı silahı göndermem diyerek birincisi koymuş oluyor. İkincisi NATO içerisinde buna böyle bir NATO meselesiymiş gibi ele alınmasına itiraz ediyor. Keza Fransa da benzer tutumu yapıyor ve Amerika'ya biz yaptırım boyutuyla varız ama bunu bir NATO meselesi haline getirmene izin vermiyoruz diyor. Bu da zaten doğrudan bunun olamayacağı da hani Hırvatistan, Macaristan gibi NATO üyeleri de açıklama yaptı veto kartlarını kullanma yönünde. Dolayısıyla NATO içinde farklılıklar var diyerek Biden da artık bunu kabulleniyor. Ama ne oldu? Mesela Amerika Ukrayna krizi, Ukrayna cephesi üzerinden Rusya karşıtı bir cephe inşa etmeye çalışırken bunu yapamadığı için fiilen Avrupa bölündü. Yani bugün aslında Almanya, Fransa ve son günlerde yaptığı açıklamalarla İtalya da bu ekibe dahil oldu. İşte Macaristan, Hırvatistan'ın da dahil olduğu bir Avrupa var. Yani Rusya'yla krizi tırmandırmak istemeyen bir Batı Avrupa diyelim. Ama bir yandan da Avrupa'dan Brexit ile ayrılmış, şimdi Polonya merkezli Doğu Avrupa çabalarında Amerikan stratejisine Amerika'dan bile daha ağırlıkla uymaya çalışan bir İngiltere var. Onlar İngiltere, Polonya, Ukrayna olarak bir küçük ittifak kurdular. Bunlara işte Litvanya, Letonya gibi bazı Baltık ülkeleri de destek veriyor. Dolayısıyla aslında Ukrayna krizi döndü dolaştı Avrupa'yı ikiye bölmüş oldu. Yani Amerika burada istediğini aslında elde edememiş oldu.
Peki.
Bu müzakerelerin de süreceği bir dönem hala önümüzde. Dün Fransa ile yapılan görüşmelerde bu meselenin biraz daha önümüzde sorun olmaya devam edeceğini gösteriyor.
Peki bu koşullarda Putin'in Pekin ziyareti ve ortak bildiriyi nasıl okumak gerekiyor Ömer Bey?
Valla ilk günkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazımda bildiriyi yeni dünya düzeninin bildirisi diye başlıkla değerlendirdim. O oldukça geniş bir bildiri. Yani 5000 küsur sözcükten oluşmuş. Yani bir yandan böyle büyük Avrasya ortaklığı olan, bir tarafında COVID meselesi olan, ticaretten ekonomiye, sanattan kültüre, toplumdan diğer alanlara, yani her konuda bir geniş ittifakın manifestosu diyebileceğimiz çok kapsamlı bir...
Sınırı yok dediler değil mi? Sınırı yok dediler ilişkilerde.
Yani Sputnik dinleyicilerimiz için çok kısaca o çok uzun belgeyi özetlemek gerekirse ben şöyle bir 15 maddede
lütfen
gruplandırdım. Şöyle diyebiliriz. Yani bir kere yani 4 bölümü ayırırsak bir kere bir yeni dünya düzeni diyebileceğimiz bir bölüm var. Orada birincisi bir yeni dönem oluştuğunu, yeni güç dağılımının ortaya çıktığını, bunun da yeni bir düzeni gerektirdiğini söylüyorlar. İkincisi çok kutupluluğun artık olduğunu, bunu ilerletmeyi ve bu şekilde de uluslararası ilişkileri demokratikleştirmeyi hedefliyorlar. Üçüncüsü bir çok taraflılık vurgusu yapıyorlar. İki ülkenin dış politikadan anladığı meseleyi bir çok taraflılık olarak koyduklarını belirtiyorlar. Dördüncüsü bir güçlü Birleşmiş Milletleri vurgusu yapıyorlar. Birleşmiş Milletleri'nin merkezi ve koordine edici rolünü öne çıkarıyorlar. İkincisi yani bu bağlamda G7'nin yerini G20'yi öne koyan bir perspektif sunuyorlar. Ve de Dünya Ticaret Örgütü'nde de reform konusunu ortaya koyuyorlar. Şimdi ikinci grup değerlendireceğimiz ortak bildirdeki vurgular bu Büyük Avrasya Ortaklığı meselesi içerisinde değerlendirebileceğimiz konular. Orada da şunlar var. Bir kere Rusya-Çin ittifakını tarif ediyorlar. Bu Soğuk Savaş dönemindeki askeri politik ittifaklardan daha üstün bir ittifak modelidir diyorlar ve bunun hani ilişkinin sınırı yok diye tarif ediyorlar. Diğer yandan her iki ülke birbirine temel konularda tam destek açıklaması yaptı. Yani Çin Rusya'nın güvenlik garantisi istemesine destek verdi. Rusya'da Çin'in tek Çin politikasını destekleyip Tayvan meselesinde tam destek vermiş oldu. Rusya Çin'in önerdiği insanlık için ortak kader topluluğu inşa etme kavramını önemsediğini açıkladı. Çin işte Rusya'nın adil ve çok kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi kurma çabasına önemsediğini belirtmiş oldu. Ve diğer yandan bunu biraz daha taçlandırıp Çin, Rusya, Hindistan ortaklığı formatında ilerleyen işbirliğini daha da geliştirmeyi önlerine koydular. Ve bunun daha geniş açılımı olarak da Kuşak ve Yol inisiyatifine paralel ve eş güdümlü olarak da büyük bir Avrasya ortaklığı inşa etmeye odaklandıklarını duyurdular. Yani burada Hindistan faktörü önemli çünkü aynı zamanda Hindistan Amerika'nın da kendi stratejisini eklemlemeye çalıştığı bir kuvvet.
Evet, Çin'le araları kötü ama Rusya'da orada bir devrede Hindistan bağlamında tabii. Onu da altın çizmek. Buyur, devam et.
Evet, şimdi bu ortaklığın değerlendirirken inceleyeceğimiz bir üçüncü grup konu da Amerikan saldırganlığını teşhis ettikleri ve buna itirazlarını söyledikleri bölüm var. Orada birincisi NATO'nun genişlemesine her iki ülkenin karşı çıktığını, NATO'nun artık ideolojik ve soğuk savaş yaklaşımlarından vazgeçmesi gerektiğini vesaire söylüyorlar. Diğer yandan Amerika'nın son dönemde Rusya'yla bir takım füze anlaşmalarından çekilmesine işaret ederek bunun aslında Amerika'nın saldırganlığının amaçlarının bir göstergesi olduğunu saptıyorlar. Ve Amerika'yı bu tip füze anlaşmalarına dönmeye ve kendi yeni füze yerleştirme planından vazgeçmeye çağırıyorlar. Diğer yandan bir Asya Pasifik barışı vurgusu yapıyorlar ve Amerika'nın burada AUKUS gibi Çin'e karşı bir nükleer denizaltı haline getirmeye yönelik Amerika ve İngiltere'nin Avustralya'yı çabasına itiraz ediyorlar. Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik konuların çok taraflı bir diyalog örgütü olarak bilinen APEC'le yani Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ile güçlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi dördüncü ve son grup mesajlar ise aslında Amerikan saldırganlığına karşı nasıl mücadele edeceklerini, nasıl işbirliği yapacaklarını ortaya koydukları bölüm. Orada da bir kere bir bölünmez güvenlik anlayışı ortaya koyuyorlar. Yani iki ülkeye göre uluslararası toplumun kapsamlı, evrensel, bölünmez ve kalıcı güvenliği sağlamak üzere bir küresel yönetişim içinde olmaları gerektiğini söylüyorlar. Bir kere bu var. İkincisi, renkli devrimlere ya da ben daha çok turuncu darbe diyorum onlara. Bu tip girişimlere, Amerika'nın bu tip çabalarına karşı işbirliği yapacaklarını ilan ediyorlar. Diğer yandan Amerika'nın ve Batı'nın terörle mücadeledeki çifte standardına itiraz ediyorlar. Rusya ve Çin olarak terörle mücadele konusunda işbirliğini, ortaklıklarını daha da geliştireceklerini söylüyorlar. Dördüncüsü yaptırımlara karşı mücadele edeceklerini belirtiyorlar. Bunun yolunun aynı zamanda ekonomik eşitsizliğe karşı bir ortak mücadele olduğunu belirtiyorlar. Beşincisi Amerika'nın işte pek çok işgalde bir araç olarak kullandığı demokrasi ve insan hakları sopasına itiraz ediyorlar. Devletlerin demokratik olup olmadığına, o ülkenin halkının karar verebileceğini, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunun diğer ülkelerin iç işlerine ve diğer ülkelere bir baskıya dönüştürülerek kullanılmasına itiraz edeceklerini belirtiyorlar. Yani bu özetle sunduğumuz bu ortak bildiri aslında bir hakikaten yeni dünya düzeni bildirisi, yeni bir dünyanın kurulduğuna işaret eden ve o düzenin nasıl olacağını, onun felsefesini de ortaya koyan bir metin olarak okuyabiliriz.
Peki. Peki Mehmet Ali, şimdi geçen pazar günüydü yanılmıyorsam, dün aktardım çünkü ben, Jake Sullivan ABC televizyonuna çıktı. Yine Rusya ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Yine bu eli kulağında hikayesi, geri adım atılsa da tekrarladı filan ama bir de döndü. Çin de bedel öder Rusya'ya yardım ederse ha gibi bir şey söyledi. Bunu nasıl okumak lazım? Bir de Batı'da çok sanki küçümsendi gibi bu. Hani hafife mi alınıyor bir, ya bunlar nasıl işbirliği yapmazlar, yapamazlar gibi bir algı mı var? Değerlendirme mi var? Ne dersin?
Valla bunu aslında siyaseten böyle bir şeyi yaydılar. Yani Amerika yani Rusya'yla Çin'in bir ittifak yapamayacağını, aralarında aslında ciddi rekabet olduğunu, bunu propaganda ettiler. Fakat gerçek bu değil tabii. Yani Amerikan Kongresi'nin 2019'da çok önemli bir oturumu vardı. Yani bütün 50 küsur istihbarat örgütü var biliyorsun orada. Onların tamamının yer aldığı bir kongre oturumu yapmışlardı ve orada çok açık bir şekilde şu tespitle noktalanmıştı o oturum. Çin ve Rusya hiç olmadığı kadar bize karşı birleşmiş durumda demişlerdi. Ben bunu Amerikan Hegemonyası'nın sonu kitabımda da işlemiştim o oturumu. Yani o tarih aslında Amerika'nın aynı zamanda Çin ve Rusya'nın kendilerine yönelik bir ittifak oluşturduğunun artık iyice belirginleştiğini, resmiyete döktüğü yerdi. Ama öncesi de var. Öncesinde Amerika zaten bunu görüyordu. Şimdi Brezinski'lerin 90'ların sonu 2000'lerin başında büyüyen Çin'e karşı Amerika'nın ne yapabileceğine dair çizdiği strateji daha geniş batıydı. Daha geniş batıyı da şöyle formüle etmişlerdi. Amerika ve Avrupa'ya Rusya'yı eklemek. Rusya ile birlikte bir geniş batı oluşturmak. Zaten bunun gereği olarak işte NATO-Rusya konseyleri kuruldu, Yeltsin'le ilişkiler vesaire. Fakat Putin dönemiyle birlikte her şey değişti. Şimdi Putin'le birlikte Amerika'nın gördüğü artık Rusya'yla daha geniş batı kuramayız. Ama Çin'le ittifak yapmalarını bari önleyelim çabalarıydı. Ama onun olamadığını da gördüler. Çin ve Rusya yani muazzam petrol ve doğalgaz anlaşmaları yaptılar. İşte Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi modellerle ilişkilerini taçlandırdılar. Ve iş geldi işte şimdi Büyük Avrasya Ortaklığı dedikleri çok kapsamlı bir ittifak modeline kadar ilerlemiş oldu. Böylece aslında Amerika kendisi Çin'e karşı böyle Rusya'yı yanına alabilecekken bunun teorisini yaparken şimdi Rusya'yı tamamen Çin'le ittifak yapar görmüş oldu. Bunun karşılığında bir araya getirmeye çalıştığı Avrupa-Hindistan ittifak modelini de tamamen inşa edebilmiş değil. Tersine Avrupa'nın bir bölümünün bölündüğü, Hindistan'ın da şimdilik gelişmeyi sürdürebilmek açısından dengeci ilerleyerek hem Amerika ile Quad tipi yapılar içinde olmayı seçtiği ama hem de işte BRICS ve Şio içerisinde Çin ve Rusya ile de işbirliğini yürüttüğü bir model var. Şimdi bu 5 büyük merkez, yani Amerika, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve Hindistan gibi 5 büyük merkez 21. yüzyılın ikinci çeyreğine gireceğimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamen önemli bir küresel mücadele verecekler. Bu 5 kuvvetin nasıl ittifaklar oluşturabildiği ya da kendi aralarında nasıl rekabet ettikleri de yeni dünyanın nasıl şekilleneceğinin resmi olacak.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali değerlendirme için. Daha çok tartışacağız zaten.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet. Bugün Cem Karaca'dan veda edelim size. Bindik bir alamete diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Gagayoz kıyameti Bindik bir alameti Gagayoz kıyameti Omani Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum döneniyorum Sonunda bir çıkış yok Omani Bir alamete, gidiyoruz kıyamete Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete Amine Yerel ve genel seçim, seçim bakalım seçim Ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim Çete çeteye çatmış, çete çete içinde Battık buruna kadar, çaper getir peçete Amine Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mus ile uslanmam ben, etmeli beni tektir. Tektirden anlamazsam artık hakkım kötektir. Eskiden adam gibi oturur meze yerdik. Şimdi meze yer gibi oturup adam yiyoruz gari. E o zaman siz buna müstahaksınız ne? Her kahve köşesinde 3-5 tane başbakan oturup yemişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Yan ben şimdi ne diyorum ki yani
Bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlayadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklar mı? Üçgek mi tutar olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme. Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete. Gedeyoz kıyamete. Mindik bir alamete. Gedeyoz kıyamete. Hem de oynayıverekten. Mindik bir alamete. Gedeyoz kıyamete.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.